Ayrım 21, sayfa 218. 3, 2, 4. Beşer beden artıcan, insan beden artıcan artı ruh sahibidir. İnsan beşer haliyle canlı türünün en gelişmiş unsuruydu. İrade, akıl ve vicdandan yoksun olduğu için bu gelişmişlik onu canlı türünün en vahşi, en kan dökücü unsuru yapmıştı. Allah insana ruhundan üflemiş ve insan altı bir canlı olan beşer, üflenen ruh sayesinde akıl, irade, vicdan sahibi bir Ademoğlu, insanoğlu olup çıkmıştır. Adem'in çömlekten, Havva'nın kaburgadan yaratıldığı efsaneleri, beden artı can artı ruhtan oluşan üçlü bir yaratılış tasavvuruna dayanmamaktadır. Aksine beden artı candan oluşan ikili bir insan tasavvuruna dayanmaktadır. Çömlek ve kaburga anlatılarının kendisinden alındığı kadim mitolojiler, ya can ile ruhu aynı şey sayıyorlardı, ya da bu ikisinden birini yok sayıyorlardı. Peki çömlek ve kaburga anlatılarının kökeninde yatan algı hangi kültüre aittir? Mesela İbrani Yahudi kültürüne ait olabilir mi? Yoksa onlardan da önceki pagan kültürlerine, mitolojilerinden mi almışlardır? Önce Yahudi dini metinlerine bakalım. Ruh konusunda eski ahitin kafası hayli karışıktır. Ruh hayat kaynağı olan can mıdır, yoksa insanı diğer canlılardan ayıran bir cevher midir sorusunu eski ahide sorduğumuzda karşımıza birbirinin zıttı iki cevap çıkıyor. 1. Ruhu hayat kaynağı can olarak gören eski ahit pasukları. Eski ahitte beni Allah'ın ruhu yarattı. Her şeye gücü yetenin nefesi hayat veriyor bana deniliyor. Eyüp 33:4. Burada ilk cümlecikteki yarattı ile ne kastedildiği açık değil. İkinci cümlecik bunun hayat verdiği anlamına geldiğini söylüyor gibidir. Ruh ile canlılığı eşitleyen en belirgin eski ahit pasajlarından biri şudur. Rab şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinize et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Hezekiel 37:5-6. Bu iki pusukta ruh ile can eşitleniyor. Fakat cümlenin sonu işi yine karıştırıyor. Ruh ile Allah'ın Rab olduğunu anlamak arasında irtibat kuruluyor ki, bu durumda işin içine candan öte, insanı canlılardan ayıran ve Rabbini anlayan biri haline getiren cevher giriyor. 2. Ruhu insanı insan eden cevher olarak gören eski ahit pasukları. Bunu en güzel ifade eden pasuk şudur. Oysa insana ruh, her şeye gücü yetenin soluğu akıl verir. Eyüp 32:8. Burada her şeye gücü yeten olarak nitelenen Rabbin soluğu olan ruhun aklın kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bu Kur'an'ın yaklaşımıyla birebir örtüşür. Yine şu pasuk da öyle. Ben Rabbin ruhuyla adalet, güç ve cesaretle donatıldım. Mika 3:8. Burada ruh ile akıllı ve iradeli bir varlığa özgü adalet arasında doğrusal bir bağlantı kuruluyor. Şu pasuk da öyle. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Hezekiel 36:27. Çünkü insan içine konulan ruh su sayesinde ilahi kuralları izleyecek ve ilahi buyrukları tutacak bir kıvama ulaşmıştır. Şüphesiz ki bunlar akıl ve irade olmadan olmaz. Benzer bir bağlantı insan olmak ile ruh arasında bağlantı kuran Yeşaya 42:5'te de kurulmaktadır. Özetle eski ahitte her iki yaklaşımın izlerini de görüyoruz. İnsanın üç unsurdan değil de iki unsurdan oluştuğu tezinin Yahudi kültürüne Mezopotamya mitolojisinden geçtiğini düşünüyoruz. Zira ilk insan ve eşinin yaratılışına dair Uruk, Babil ve Asur kaynaklı metinlerin tümü de insanın iki unsurdan meydana geldiği ön kabulüne dayanmaktadır. Bu iki unsurdan ikincisi hem can hem de ruh anlamına geliyordu. Yani bu kadim kültürler can ve ruhu birbirinin eş anlamlısı olarak kullanıyordu. Bu ön kabil daha sonra Yahudi sözlü kültüründe baskın yoruma dönüşmüştür. İlerleyen dönemlerde Yahudi ilahiyatı da can ile ruhu bir tutmaya başladı. Bunun en tipik delili Yahudi dualarına da girmiş olan şu eski ahit pasuklarıdır. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur. Çünkü her şey boş. İkisi de aynı yere gidiyor. Topraktan gelmiş, toprağa dönüyor. Kim biliyor insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun aşağıya, yer altına indiğini? Vâiz 3:19-21. İnsanı hayvanla bir tutan ve nefesi insan ile hayvanın ortak değeri addeden Yahudi ilahiyatı, böyle yapmakla ruhu cana, insanı da hayvana indirgemişti. Bunda Yahudilerin ahireti hayatlarından söküp almak istemelerinde payı büyüktür. Onlar Asur ve Babil sürgünlerinin ardından vaat edilmiş cennetin yerine vaat edilmiş toprakları ikame ettiler. İki unsurlu insan düşüncesi Hristiyan kilisesini de etkilemiştir. Latince'de hayvanlar anlamına kullanılan animalia sözcüğü bunun tipik bir göstergesidir. Zira bu sözcüğün türetildiği anima, Latince'de hem can ve canlı hem de ruh anlamına gelmektedir. Yahudi ilahiyatı, İslam ilahiyatını bu açıdan da etkiledi. Yahudi ilahiyatının baskın görüşü olan insanın iki unsurdan oluştuğu görüşü, rivayetler aracılığıyla İslam ilahiyatına da bulaştı. Ruhu cana nispet eden, yani can ile ruhu eşitleyen bu akide doğruysa, hayvanların hepsinin insan olması lazımdı. Bu durumda şunu sormamız lazım. O zaman ölü bir hayvanla diri bir hayvanı ayıran nedir? Eğer ölü bir hayvanla diri bir hayvanı ayıran can diyeceksek, diri bir hayvanla diri bir insanı ayıran nedir? Vahyin penceresinden bakınca diri bir hayvanla diri bir insana ayıran ruh olduğunu söylemek zorundayız. Yani hayvana verilen beden ve canın üstüne ruhun ilave edilmesidir insanı insan yapan. Beşeri insanlığı terfi ettiren de odur. Kur'an'ın da bize telkin ettiği yaratılış tasavvuru budur. Zira insan ruh üflenmeden evvel beşer olarak yaşayan, yani yiyen, içen, çiftleşen, uyuyan, doğan ve ölen bir varlıktı. Adem, Yahudi ilahiyatının iddia ettiği gibi çömlek türü bir asıldan değil, İnsan suresinin ikinci ayetinde vurgulandığı üzere tüm memeli canlılar gibi nutfe, spermden yaratılmıştı. Özetle, elimizde Kur'an gibi bir mucize-i baki dururken, insanın yaratılışını Yahudi ilahiyatının İslam kültürüne taşınmış sorunlu rivayetleriyle açıklamak zorunda değiliz. Bunlar vahiy ile Müslümanların arasında gerilen rivayet kültürünün başımıza açtığı dertlerdir. Bu rivayetleri dinmiş gibi savunmak zorunda da değiliz. Bu Kur'ani hakikati dile getirdiğim için atalarının dini adına hesap sormaya yelteneceklere söylüyorum. Asıl hesap vermesi gerekenler Allah'ın kitabını her kitabın üstüne koyanlar değildir. Asıl hesap vermesi gerekenler insanın ilk yaratılışı gibi temel bir mevzuu Kur'an'la çözmek varken şaibeli ve asla savunulamaz rivayetleri din ilan ederek Allah'a din öğretmeye yeltenenlerdir. Meleklere Adem'e secde etme emri, beşeri insana terfi ettiren ruhun üflenmesi üzerine verilmiştir. Onu şekillendirmeyi tamamlayıp da ruhumdan üflediğim zaman secdeye kapanın. 15-29. Ayette yer alan fekaü ibaresindeki fa, takibiye fasıdır. Bu edat ruh üfleme eylemiyle secde emri arasında sebep-sonuç ilişkisi olduğuna delalet eder. Buradan şu sonuç çıkar. Meleklerin insana secde ile emredilmesinin sebebi ona üflenen ruhtur. Zira bu ruh ile verilen akıl sayesinde insan melekten üstün tutulmuş, melekler insanın emrine amade kılınmıştır. Esasında secde ettikleri şey üflenen ruh ile insanın kazandığı mertebeye, yani İsra 70'teki mükerrem kılınışa idi. Ruh iflenmeden önceki beşer haliyle insan Allah'a muhatap değildi. Zira aklı, iradesi ve vicdanı yoktu. Bunlara sahip olmayan bir canlı varlık Allah'a muhatap olamazdı. Secde 9'da üflenmeden önce de iki süreçlerde yaratılan şeyden, üçüncü şahıs zamiriyle o diye söz edilirken, ruh üflendikten sonra birden muhatap zamiriyle siz diye hitap ediliyor. Bunun altı çizilmelidir. Üflenen ruh, insanın yüce yaratıcının muhatabı kılan şeyin ta kendisidir. 3-3 Adem'i anlamaya dair Kur'ani kodlar. 3-3-1 Adem, Ademoğlu anlamında kullanılmış mıdır? Adem kimdir? Kur'an'a göre Adem ilk konuşan, eşyayı adıyla anan, sorumluluk sahibi, kendi türüne örnek gösterilen, eşya arasındaki farklılıkları kelimelere döken ilk canlıdır. Kısaca Adem, canlılar içerisinden kendisine ruh üflenmek için seçilen canlıdır. 3.33 Adem ismiyle ne kastedilmektedir sorusuna Kur'an'dan yola çıkarak iki ayrı cevap verilebilir. 1. Adem özel isimdir. Bir bireydir. Beşer içinden seçilip ruh üflenen halkanın ilk üyesidir. Adem ismi geçen birçok ayetten ilk bakışta anlaşılan budur. 2. Adem özel isim değildir. Adem ile bir birey değil, insan türü kastedilmiştir. Adem ismi cins isim yerine kullanılmıştır. Adem, Ademoğlu demektir. Kur'an'da 25 yerde geçen Adem ismi 7 yerde Ademoğlu şeklinde gelir. El edeme, ferraya göre aracı, vesile demektir. Zemahşeri bu kelimenin bir toplumun lideri, öncüsü anlamına kullanıldığını söyler. Adem, Sümer dilinde babam anlamına gelen adamu köküne, Asurbabil dilinde yapılmış, yaratılmış, oluşturulmuş anlamına gelen adamı sözcüğüne, Sabi dilinde kul anlamına gelen adam köküne nispet edilmiştir. İbranca'da Adem, yer, toprak anlamındaki Adamah köküne nispet edilir. Bazıları aynı dilde kırmızı anlamına gelen Adom kelimesiyle özdeşleştirmişse de bu pek kabul görmemiştir. Kelimenin Arapça kökenli olduğunu iddia edenler onu herhangi bir şeyin dış yüzü anlamına gelen Edemeh köküne nispet ederler. Bir başka dil yorumuna göre kelime hem esmerlik hem beyazlık anlamındaki Udmeh kökünden türemiştir. İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre yerin yeryüzündeki topraktan yaratıldığı için bu adla anılmıştır. Bakara suresindeki kıssada Adem soyunu temsilen yer almaktadır. Bu kıssanın nakledildiği ayetlerde kullanılan zamirler şaşırtıcı bir değişkenlik gösterir. Bakara 29'da yeryüzündeki her şeyin insan için yaratılmasından söz edilirken ikinci çoğul şahıs, siz kullanılır. Mütakip ayetlerde Adem'e işaretle ikinci tekil şahsa, sen geçilir. Kur'an, Adem için kullandığı ifadeleri insan için de kullanır. 23-12-13. Şu bir gerçek ki Kur'an, Araf suresinin 11. ayetinde Adem, siz denklemini kurmuştur. Adem'i Ademoğulları, Ademoğullarını da Adem yerine kullanmıştır. Doğrusu sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik. Ardından meleklere dedik ki, Adem için secde edin. Araf 7-11. Bu ayette açık ve net olarak Adem, Ademoğlu, insanoğlu yerine kullanılmıştır. Sizi, sizi diye başlayan hitap devam ederken birden ve Adem'e dedik ki şeklinde dönüşür. Bu Kur'an'ın edebi dil özelliğinin harika bir örneğidir. Adeta onlar Kur'an üzerine derinine düşünmüyorlar mı? 4.82 ilahi emrine gerekçe gösterilecek bir örnektir. Başta razi olmak üzere birçok müfessir bunların yeryüzü melekleri olduğunu söyler. Bunun anlamı Allah'ın insanoğlunun tabiatına boyun eğdirmesidir. Kur'an'da Adem siz denklemini teyit eden ve Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen bir başka ayette şudur. Allah onu toprak türünden yarattı. Ardından ona ol dedi. İşte o da böylece oluş sürecine girdi. 3.59. Buna benzer nitelikteki Hac 5'i de eklemek gerekir. Bu iki ayet şunu gösterir. Kur'an'da Adem ile insanlık ailesi birbirinin yerine kullanılmaktadır. Peki Kur'an'da geçen tüm Adem isimlerini ve bu kapsamda anlatılanların tümünü Adem, Ademoğlu insanlık denkleminin içine sığdırabilir miyiz? Buna evet cevabı vermenin aşırı yorum olacağını düşünüyoruz. Her aşırı yorum ideolojik bir takıntının iz düşümüdür. Bu Kur'an'ı dinlemenin değil, Kur'an'ı söyletmenin bir eseridir. Kur'an'ı dinlemenin yerini Kur'an'ı söyletmek aldığında anlamın ve yorumun zemini kaymış demektir. Zemin kaymalarına ideolojik takıntılar neden olur. Araf 11'de Adem siz denklemi kurulmuştur. Bu doğru. Fakat birçok ayette Adem'den bir birey olarak söz edildiği de en az o kadar doğrudur. Örneğin şu ayetler Adem'e isimlerin tümünü öğretti. 2.31 Ey Adem, şunların isimlerini onlara bildir. 2.33 Biz dedik ki ey Adem, sen ve eşin şu has bahçeye yerleşin. 2.35 Adem Rabbinden kelimeler aldı ve onlarla dönüş yaptı. 2.37 Şu halde Kur'an'da Adem'den hem insanoğlunun sembol atası olan özel isim hem de Ademoğlunu temsil eden manevi şahıs olan cins isim olarak söz edildiğini kabul etmemiz gerekecektir. Bu ikinci durum bizi Adem kıssasının sembolik yorumları da açık olduğu sonucuna götürür. Vaka, Muhammed Abdul gibi bazı yenilikçi Kur'an yorumcuların içerisinden Kur'an'daki Adem İblis kıssasını sembolik bir okumaya tabi tutanlar da çıkmıştır. 3-3-2 Adem İblis kıssasında sembolik kodlar. Kur'an, sembolik dilin yoğun olarak kullanıldığı bir hitaptır. Adem İblis kıssasını işleyen bazı Kur'an pasajlarında veya o pasajların içinde geçen bazı bölümlerde sembolik dilin farklı biçimleri olan mecaz, teşbih ve istiareler bulmak mümkündür. Bu bölümleri lafzi olarak anlamak içinden çıkılmaz anlama sorunlarına yol açabilir. Bu bölümlerde kullanılan dil edebi bir dildir. Bir hakikati anlamak için her tür edebi sanatı kullanmak Kur'an'ın ve yaygın üslup özelliklerinden biridir. Buna Adem İblis kıssası özelinde şu örnekler gösterilebilir. 1. Adem'e isimlerin öğretilmesi. 2.31 Bu lafzen de anlaşılabilir, mecazen de. Lafzen anlaşılacaksa buradan Allah'ın Adem'e isimleri tek tek öğrettiği sonucu çıkar. Bu durumda bu işlem vahiy sayılmalıdır. Bu durumda iki sorun var. Birinci sorun ayetteki isimlerle neyin kastedildiği? Eğer isimlerle Adem'in ilkini oluşturduğu ruh üflenen beşerin ilk halkası kastediliyorsa, ki ayette geçen haulai işaret ismi ve hum zamiri akıllı varlıklar için kullanılır. Bu durumda kastedilen beşer içinden seçilip ilk ruh üflenen halkanın isimleri kastedilmektedir. Dipnot 16. Dilde genel kural haulai işaret isminin ve hum zamirinin akıllı varlıklar için kullanılmasıdır. Hemen her dil kuralı gibi bu kuralın da istisnası vardır. Hz. Musa'ya verilen peygamberlik delilleri ayet içinde haulai işaret ismi kullanılmıştır. 17.102. Yine gökler ve yere istinatla hunne zamiri kullanılmıştır. 65.12. Fakat bunlar hem mecazi hem istisnai kullanımlardır. Dipnot sonu. Biz biliyoruz ki insanların ve eşyanın isimleri vahiy tarafından konulmamakta, vahiy insanlar tarafından daha önceden konulmuş isimleri kullanmaktadır. İbrahim, Musa, İsa, Muhammed isimlerini Allah koymamış, bu peygamberlerin ebeveynleri veya onlara vekalet edenler koymuştur. Yine yer, gök, dağ, taş, kurt, kuş isimlerini Allah koymamış, fakat vahiyler daha önceden konulmuş isimleri kullanmıştır. Öyle olduğu içindir ki bu isimler Tevrat'ta İbranca, İncil'de Aramca, Kur'an'da Arapçadır. İkinci sorun öğretiyle neyin kastedildiği. Eğer buradaki öğreti Rahman suresindekine benzer bir biçimde vahyette anlamına alınacaksa, Kur'an'ın hiçbir yerinde Adem'e nübüvvet ve risalet nispet edilmez. Nebi ve Resul denmez. Buradaki öğreti aynen Alak 4-5'te de kullanılır. Orada Allah'ın insana okumayı kalemle öğrettiği buyrulur. Elbet bundan hiç kimse Allah'ın öğretmesinin bir öğretmenin kara tahtada öğrencisine yazı öğretmesine benzediği sonucunu çıkarmaz. Bununla Allah'ın insana öğrenme yeteneği yetisi verdiği ve bunun için gerekli araçları yarattığı kastedilir. Şu durumda Adem'e isimlerin öğretilmesi lafzi değil, sembolik anlamdadır ve İbn-i Cinni'nin El-Hasais'te dediği gibi Allah'ın insanoğluna verdiği eşyaya isim koyma yeteneğine delalet eder. 2. Meleklerin Adem'e secdesi 2.34. Bu secde eğer lafzen anlaşılırsa buradan meleklerin namaz secdesi gibi Adem'e secde ettikleri sonucuna varılır. Bu Allah'ın tüm zamanlar ve mekanlardaki dininin adı olan İslam'ın bir numaralı ilkesi tevhide aykırıdır. Bu lafzi yorumdan yola çıkan bazı batıni anlayışlar işi şeytanı en büyük mutavavvih ilan etmeye kadar vardırmışlardır. Lafızcı anlayışın rivayetçi kolu da bunun üzerinden hayli spekülasyon üretmiştir. Dipnot 17. Bakara 34'ün tefsiri konusunda rivayet tefsirlerinde hayli zengin bir folklorik bilgi birikimi oluşmuştur. Bu birikimin doğrusu ve yanlışı ayıklanamayacak kadar iç içe geçmiştir. Mitolojik tefsir adını verebileceğimiz bir kategori içerisinde değerlendirilmesi gereken bir dolu rivayet, aslında İslam toplumunun tarihsel süreç içerisindeki sosyopsikolojik haritasını çıkarmak için eşsiz bir malzeme yığınıdır. Bu folklorik birikim arasında yer alan İbn Kesir'in aktardığı bir rivayete göre, Allah, iblisten önce ortaya koyduğu bu şaheseri yarattığı bir türe sunmuş, onlar reddetmiş ve yakılmışlar. Bu işlem birkaç kez daha tekrar etmiş ve reddedenler aynı acı akıbete uğramışlar. En sonunda melek sınıfı içerisinde ateşten yaratılan tek tür olan cinleri yeryüzüne halife kılmış ve onlara insanı takdim etmiş. Biri, iblis dışında onların tümü Adem'e saygıda kusur etmemiştir. İbni Kesir 1.75. Hemen burada hakkaniyet adına İbni Abbas'a nispet edilen bu rivayeti aktaran İbni Kesir'in bu rivayetin belge niteliği taşımadığını söylediğinde vurgulamamız gerekiyor. Dipnot sonu. Bu secde ya iradesi sayesinde bilme ve tanımlama yeteneği bahşedilen insana saygılarını sunmak ya da Ademoğlunun yaşamı ve iyiliği için yardımcı ve amade olmak anlamına gelir. Çünkü sucud, dilde önünde eğilmek, emrine amade olmak, saygı sunmak anlamına gelir. Razi gibi bazı alimler bu meleklerin gök değil yer melekleri olduğunda ısrarcıdırlar. Esasında melek kelimesinin kök anlamının güç ve kuvvetin kendisi üzerinde kullanıldığı araç olduğu düşünüldüğünde meleklerin Adem'e secdesi tabiat güçlerinin insanoğlunun akıl ve iradesi karşısında boyun eğmesini ifade eder. Esasen Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin secde etmesiyle kastedilen de zımmen kardeşleri onun otoritesine boyun eğdiler ve emrine girdiler anlamı olsa gerektir. Ayrım sonu sayfa 230.